Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ayetini, analarımız olan Ehl-i Beyt'e hitap ettiği bu ayeti, Müslüman bir hanımefendinin evde kalma, evini değerlendirme, caddeye çıkmama, alışveriş merkezine çıkmama ilkeleri açısından nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Bugünkü son dersimizde birkaç başlık altında kadının nasıl dışarı çıkabileceğini, defalarca vurguladığımız şekilde kadın ev mahkumu değildir, dışarıda da serbest, istediği gibi dolaşabilir değildir. İkisinin arasında fıkıh kaideleri ile belirlenmiş bir serbestlik ve ev ortamı vardır. Bunu özellikle defalarca vurguladık. Kadının camiye, cemaate, namaza gitmesini bir başlık olarak defalarca farklı derslerde inceledik biliyorsunuz. Ancak burada bir ayrım yapmak için bu başlığı yeniden açıyorum. Cami sadece namaz yeri değildir. Şimdiki duruma bakmayınız. Cami, Medine'de ilk cami kurulduğunda hayatın merkezi olarak kurulmuştu. Bu da bize gösteriyor ki camiye giden kadın diye bir şey söylediğimiz zaman camide cemaatle namaz kılmak için gidiyor olabilir. Camideki bir derse, camide hayatı İslamlaştıran bir faaliyete katılmak için de gidiyor olabilir. İkisi arasında fark var. Mesela ilmuhal bilgileri, farz-ı ayn olan ilmuhal bilgilerini öğrenmek için kadın camiye gider. Bu çok farklı, çok önemli ve çok ayrıcalıklı bir gidiş. Kadın camiye cemaatle namaz kılmaya gider. Bu farklı bir şey. Cemaatle namaz kılmak için kadının camiye gitmesi durumunda velisinin izni gerekir. Bunu defalarca vurguladık. Veli, bekar yani evli olmayan kadının babasıdır veya işte vasisi kimse odur. Evlendikten sonra da eşidir. Dolayısıyla camiye cemaatle namaz kılmak için giden Müslüman bir hanımefendinin izin şartı önemli. Defalarca tekit ettik. Koku diye bir hassasiyet, parfüm diye bir hassasiyet var sünnette. 3-5 değil, 10'dan fazla hadis-i şerif. Kadının koku kullanması, parfüm kullanması. Şimdi parfüm diyoruz esasen, yani adı koku bunun. Kullanması kesinlikle yasak değildir. Bilakis teşvik edilmiştir. Kadın güzel parfümler, helal parfümler muhakkak kullanmalıdır. Ama camiye giderken, hikmet-i ilahi, camiye giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Velev ki camiye giden kadınlar, cami tamamen erkeklerin bulunmadığı bir bölüm. Mesela pek çok büyük camilerde caminin alt katı bayanlara ayrılmıştır. Veya üstte erkeklerin görmediği bir bölüm bayanlara ayrılmıştır. Ve o bölüm giriş çıkışı itibariyle çok rahattır. Buna rağmen cami ve parfüm bir araya gelmemeli. Bu hususa çok dikkat edeceğiz. Aynı şekilde camiye ibadet yapmak için, namaz kılmak için giden bir kadın süslenmekten uzak kalmalıdır. Çünkü camiye arkadaşının düğüne gider gibi süslenerek giden bir kadının namaz kılmak için camiye gitmenin içini doldurması çok zordur. Yani namaz için ziynet takmak, mesela bileziklerini, kollelerini, küpelerini neyi varsa takıyor, nere gidiyorsun sorusuna namaz kılmaya gidiyorum diyor. Yani sanki namazın daha makbul olması için yapılıyormuş gibi bir hava olur. Dolayısıyla camiye ziynetiyle gitmemek gerekir. Yani bu sadece erkeklerin ziynet açısından sıkıntı oluşturmaları nedeniyle değil bu. İbadeti meşgul edecek, ibadette kalite ve ihlas düşüklüğüne neden olacak diye de dikkat etmek gerekir. Kadın süslenerek camiye gitmemelidir. Camiye giderken, cemaate giderken kadının bir güvenlik sorunu olmamalıdır. Yani güvenlik işte cadde kalabalıktır, trafik güvensizliğidir gibi bir neden, karanlık, her halükarda kadının iffeti, ahlakı, can güvenliği, kapkaççıların çantasını alması gibi hangi çeşidi olursa olsun kadın güvenlik sorunu yaşamamalıdır. Burada çok önemli bir ayrıntı daha var. Kadının camiye gitmesi vacip değildir. Erkeklerin ise camiye gitmeleri vaciptir. Mesela cuma namazında düşünelim bunu. Şimdi kadınların camiye gitmeleri, eğer erkeklerin camide vacip olan görevlerini yerine getirmelerine daralma zorluğu çıkarıyorsa, kadınlar takdir edip camiye gitmemelidirler. Bu yani farz dururken nafile ile meşgul olmak gibi bir şey olur. Evet, bayanların esasen camide erkeklerle cemaat kılmalarında bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı üzerine farz bir insanın, üzerine farz olmayan insan yüzünden o farzı yerine getiremiyor. Niye getiremiyor? Camide yer yok. Yağmurun altında kaldı, farzda namaz kılacak yer ki geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapmıştı. Şu anda basından gördüğüm için böyle net rakamı hatırlamıyorum. Zannediyorum cuma namazını kastederek namaz kılanların %20'si sokaklarda, kaldırımlarda kılıyor namazları demişti. Yani %20 büyük bir rakam. Her cuma kılandan 100 kişiden 20 tanesi camide yer olmadığı için arkada caddelerde kılıyor. Benim de başıma geldi. Ankara'ya bir toplantı için gitmiştim. Yani tam biz arabadan ezan saati inebildik. Ezan saati, orada ilk bulduğumuz camiye sevindik. Cami bulduk yakında diye. Fakat insanlara rica ettik, 5 dakika buradan geçmeyin, kaldırımda namaz kıldık. İşte ne kadar temiz olduysa kaldırım. Yani ceketini de serecek bir yer yok. Bir de yağmur oldu mu. Yani bu cumamızın azameti açısından çok güzel elhamdülillah. Bütün küfrün intişarına rağmen hala elhamdülillah camilerde cuma günü yer bulunamaması büyük bir nimet. Bu camilerin küçük yapılması vesaire gibi sorunlar bir kenara, ama bir yandan da üzerlerine farz olmadığı halde cuma namazını camide kadınların kılmaları, bunun teşvik edilmesi de doğru değil. Yani şöyle olsa mesela Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde cuma hutbesi yaklaşık bir saat sürüyor. Hutbe bir saate yakın sürüyor. Bizde de Diyanet genelgelerinde duası, Türkçesi, hamdelesi 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Yani imamın minbere çıkışı ile inişi 10 dakika ile sınırlı. Türkiye şartları da onu kaldırıyor. Cuma günü mesai günü çünkü, ama bu sözünü ettiğim yerlerde cuma tatil günüdür. Dolayısıyla insanların haftalık din dersi dinleme, ilim öğrenme fırsatı olarak cuma hutbesinin değerlendirilmesi normal. Şimdi bir saat hutbe okunan bir yer olsa, kadınlar bir saat birinci elden, televizyon değil, internet değil, fıkıh öğrenecekler, namaz öğrenecekler diyelim. Bütünü işte hepsi 3 dakika, 5 dakikalık bir A4 kağıdına yazılmış birkaç cümlelik bir hutbe okunacak. Yani camide kadınların cuma günü bulunmalarının bir manası esasen yoktur. Ama buna rağmen erkeklere camide yer kalmayacak diye bir sıkışıklık nedeni yoksa kadınlar camiye gidilebilirler. Burada bunları konuştuktan sonra çok net bir hüküm var. O hükmü de belirtmek istiyorum. Çok derin bir şekilde akşam kitapları tekrar bir bakayım dedim. Yani dört büyük mezhebin, Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin neredeyse bir tür icma edecekleri şekilde söyledikleri söz şudur. Kadının evde kıldığı namaz daha makbuldür, daha sevaplıdır. Çünkü hadisi şerifi daha önce okumuştuk. Salatuha fi ka'ri beytiha. Kadının evinin ortasında kıldığı namaz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Bu hadis-i şerifi muarız hadisleri de bulunmadığı için bunun bu hadis-i şerifi dört büyük mezhebin imamı hüccet kabul etmiş ve kadının evde namaz kılması daha makbuldür, daha sevaplıdır demiştir. Burada hanımefendiler sizin tenzih edilmeniz gereken, yani sizinle inşallah hiçbir ilgisi olmayacak olan bir örneği beraber değerlendirmemiz faydalı olur zannediyorum. İstanbullusunuz. İstanbul'da büyük camiler, bilhassa Eyüp Sultan diye bilinen cami ve benzeri tarihi niteliği bulunan ya da yanında hemen bir kabir bulunan camilerde büyük bir kadın katılımı vardır. Burada fukahanın bu konudaki titizliğinin ne kadar yerinde olduğunu görmek istiyorsanız size tavsiyem sabah namazı hariç herhalde cuma vakti ya da akşamkindi vakti Eyüp Sultan Camii'ni şöyle uzaktan bir binanın üstünden seyredin. Bir bakın güya manevi bir hava almak için oraya gitmiş kadınlar erkeklerle nasıl iç içe. Ne kadar caiz olması söz konusu. Yani bırak caizliği. Ahlaken benimsenemeyecek hatalarla genç kadınlar, ihtiyar kadınlar, delikanlılarla bir arada safların yarısı erkekler, yarısı kadınlar. Kadınlara bir yer ayrılmış. Oraya girmek için erkeklerin arasından geçilmesi gerekiyor. Böyle enteresan bir karman çormanlık içinde Allah'ın rızasını aramak diye yola çıkmış insanlar var. Gerçi çıkarken camiden o üstlerindeki kıyafeti de caminin kapısından itibaren hemen değiştirdiklerinde meselenin Allah rızası değil bir örf olduğunu. Mesela çok üzücü bir şey. Yani genç kızlar evlilikleri geciktiyse de oraya gidiyorlar. Evleneceklerse de düğün öncesi oraya gidiyorlar. Bizim gençliğimize ait bir hatıradır. Ne olduğunu elhamdülillah hala bilmiyorum. Rabbime şükür olsun. Bilmem ne Avrupa şarkı yarışması diye bir yarışma vardı. O zamanlar Türkiye bu tip yarışmalara kabul edilince böyle mutluluklar, sevinçler, devlet büyük zaferler kazanmış gibi hissederdi kendisini. Hala o put öyle devam ediyor tabii. Ben İmam Hatip Lisesi'nde talebeyken bir şarkıcı kadın bu yarışmaya katılmak hakkı elde etmişti. İşte biz de genciz, bunu protesto ettik. Yani ne işi var gavurların arasında bir Müslüman kadının ne alakası var? Müslümanlıkla, takva ile, fetva ile de bunu çocuk olarak onu düşünemedik. Hiç unutmuyorum. O kadın hala yaşıyor herhalde. Bir gazeteciye demeç veriyor. İşte soruyor gazeteci ona, umutlu musun? Kazanacağın mı yarışmayı? Çok umutluyum diyor. Dün diyor Eyüp Sultan'a gittim, çok dualar ettim diyor. İçim açıldı orada diyor. Eyüp Sultan'ın desteğiyle çıkıyorum bu yarışmaya diyor. Onun resmi bizim zamanımızda gençler arasında fuhşun simgesi olarak bilinirdi. Şarkıları meşhurdu. Elhamdülillah bir kelimesi kulağımdan girmemiştir. Allah'a hamdolsun duyardık böyle biri var diye. Şimdi yani Eyüp Sultan bizim için ne mana ifade ediyor? Bu habise için ne mana ifade ediyor? Eyüp Sultan'ın desteğini almış. Elhamdülillah jüriye değil yarışmaya bile katılamamış. Rezil rüsvay olup gelmişti orada da. Hemen işi işte Yunanlılar Türk düşmanlığından dolayı bizi erettiler oradan filan yani. Eyüp Sultan bir ırkçılık duası yapamamış ona. Yoksa aslında kazanacakmış. İşte yanlış dilekçe verdiği için. Bu tip hareketler sizin gibi derdi İslam olanlar için söylenmesi doğru değil ama toplumun büyük bölümünün ibadetten, camiye gitmekten, teravih kılmaktan anladığı şey budur. İki açıdan bu hususu bilmeniz gerekiyor. Birincisi Rabbinize hamd edin, ibadetlere böyle bakmıyorsunuz. Yani bu Allah'ın size ihsanıdır, şükrü gerekir. Yoksa alır bu nimetini Allah. İkinci olarak da yarın inşallah kadınlar arasında emri bil maruf, şeriatınızı tebliğ gibi görevleri ifa ettiğiniz zaman neyle uğraşacağınızı bilin. Bunları aşmadan milyonları aşamazsınız. Öyle 4 tane kadın bir araya gelip Bukhari'den hadis okuyarak kurtulmuyor dünya. O kadar kolay değil. Bu sebeple hararetle örnek olarak bunu verdim. Benim bir tür çocukluğuma ait bir hatıra. Ama canlısı maalesef hala devam ediyor. Çünkü toplumda kalabalık kitleler, Ramazan-ı Şerif gelince takvası aklına gelen kitleler, din deyince başa örtü takmayı dindarlık olarak anlayanlar vesaire. Bütün bu örnekler inşallah yarın Allah'ın dinini neşretmek, yeryüzünün Meryem'i olup çekirdek olarak şeriatı muhafaza etmek görevi sizin omuzunuza geldiğinde ki Allah'ın sizi bunun için seçtiği belli oluyor. Uğraşacağınız kitle budur. Bunlar dururken o mezhep mi, bu tarikat mı diye uğraşırsanız size bu ilimler helal olmaz o zaman. Milyonlar evleneceği zaman belki de evliliği nikahlı bile değildir. Allah dostu bir sahabinin sembolik bir kabrinden gidip rezilliği için, çırılçıplak vaziyette rezilliği için orada güya manevi destek isteyecek. Sen de o mezhep mi hak, bu mezhep mi hak, şu mu yanlış söylüyor, bu mu diye ömrünü çürüteceksin. Bu çok büyük bir vebal maazallah. Evet, cami ile ilgili bunları konuşmuş olduk. Kadının dışarı çıkması ile alakalı konulardan birisi de daha önce ders olarak da işlediğimiz kadının çalışması meselesidir. Gerçi hanım kızlar çalışmak kelimesi illa dışarı çıkmak demek değildir. Çalışmak evde de mümkündür. Hatırlayınız, kadının çalışması haramdır diye bir kural konamaz demiştik daha önce. O sözümüzü tekrar ediyoruz. Yani kadın çalışırsa haram işlemiştir diyemeyiz. Bu yanlış bir söz olur. Kadın çalışırken haram işleyemez deriz. Böyle dememiz lazım. Kadın çalışırken haram işlemesin. Eğer kadın mubah bir iş yapıyorsa, işi mubahsa, haram bir iş değilse, alkollü, domuz mamulü veya faizle alakalı gibi yahut da mesela çok önemli bir örnek sizin için. Şimdi mesela kuaförlük haram bir meslek değildir. Ama kadının saçını sokakta göstereceği şekilde saçına şekil veren kadın, kadının haram işleme zeminini hazırladığı için haram iş yapıyordur. Kuaförlük haram değil. Terzilik haram değildir. Bilakis mübarek bir meslektir. Peygamber mesleğidir terzilik. Ama terzi sokakta giyilecek rezil bir kıyafet dikiyorsa, sen genç bir kadının veya evli bir kadının avretinin yabancılar tarafından görüleceği %100 bilinen bir kıyafet. Mesela bir bluz dikiyorsun terzi olarak. Bu bluzu evinde çocuklarının yanında da giyer kadın veya sokakta da giyer. Sen evinde giyilmesi için de yapılacak bir şeyi ne bilesin sokakta giyeceğini? Bunda bir haramlık yok. Ama bir bluz yapıyorsun, bunu sen de biliyorsun ki evde giyilmez bu. Sokağa çıkarken, çünkü kadın o bluzu evde giyse göğüsleri kanser olur. Yani kadının göğsüne zarar o. Meme kanseri yapacak kadını. Dolayısıyla bunu sokakta bir saat gezdiği zaman giyeceğini çok iyi biliyorsun sen. Bu terzilik helal bir terzilik değil o zaman. Yani iş mübah olmalı. Kadının işi mübah olmalı. Çalışmanın helal olması, çalışmak için dışarı çıkmanın helal olmasını konuştuğumuzda mübah olmalı derken bunu kastediyoruz. Mesela dün dikkatimi çekti. Metro duraklarından birinde yani metrodan çıktık, o kadar kalabalık ki adımını ölçülü atman gerekiyor. Ve hemen metronun önünde bir büfeden geçiyorsun. Büfede o kadar böyle sabah erken 7.30 gibi bir vakitti. O kadar erken böyle poğaça kokuları filan bir hamur borusunun içinden geçiyor gibi geçiliyor. Yani o büfeye bakmadan geçmek mümkün değil. Ben o tip yerlerde yemek yemem ama o tereyağı kokusu, sos kokuları filan böyle burnunu delmek diye bir şey deyim var ya, burnunu deliyor insanın sanki. Ben de ya bu insanlar burada ne yerler diye bir bakayım dedim. Bakar bakmaz en fazla 19 yaşında, 20 değildir yaşı. Çok güzel tesettürlü bir hanımefendi. Kız tesettürlü ve vitrini böyle ışık süzmesi altında duruyor. Bütün ışıklar onun yüzüne vuruyor. 3 saniye veya 5 saniye en fazla. Yani ben bu koku nereden geliyor? Bu poğaçalar mı böyle koku? Margarin midir diye bir duyguyla baktım. Poğaçadan önce o bayan orada oturmuş, elleri eldivenli. Çok güzel başörtülü ama. Yani başörtü çok güzel fakat tabii başörtüsü himar değil. Yani çok başına bağlamış. Yani önlük giymiş. Önlüğü de güzel. Bir tür tesettürlü. Bir tür tesettürlü. Şimdi yanımda da başka hoca arkadaş vardı. İslam bu değil işte dedim. Bu saatte yataktan kalkmış, işine gidip gelen belki 1000 kişi geçiyor buradan saatte. Ne 1000 kişi canım? Biz 200-300 kişi biz çıktık metrodan zaten. Yani bu gencecik kız belli ki saat 6'da kalkmış oraya gelmiş. Gözleri uykulu. Yataktan kalkmış işe giden binlerce insan poğaça alacaksa da almayacaksa da onu orada görmek zorunda. Başka türlü metroya girip çıkamıyorsun zaten. Şimdi genç bir kızın yüzünden başka ne ziyneti var ki zaten? Yani bu genç evli olmadığı besbelli bir şey. Taze bedenli çünkü. Daha çocuksu görüntüsü var. Müslümanlar aç ve çıplak kalmadıkça kızlarını böyle bir işe çalıştıramazlar. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu kızı istemeye gittiğinde bir anne, öbür anne yani kızın annesi ne diyecek ona? Kızım takvadır. Hayatta başını açmadı hiç. Başını açmadığına canım kurban. Ben de şahidim, orada başı açık değildi. Ama onun yüzüne hayran kaç yüz bin genç oldu? Bunu bana söylesin. Televizyona çıksa o kız o kadar dikkat çekmez herhalde. İşçisi, memuru, insanlar onu görmeden metroya giremiyorlar. Öyle bir durumda duruyor orada. Bu ne kadar üzücü bir şey. Hani 3 tane de erkek olsa da mecbur ona, bir tek başına duruyor orada. Mecbur onunla muhatap. Ben eminim ki züppe gençler poğaça alacakları yoksa bile abla bu kaç para, şu kaç para, o taze mi, bir uzat bakayım onu sıcak mı deyip onunla daha fazla karşı karşıya kalmak için muhakkak oradan bir tane poğaça fazla alacaklardır. İnşallah da, inşallah da o büfenin sahibi hususi bu maksatla onu oraya koymamıştır. İnşallah keklik kuşu gibi onu oraya koymamıştır. Bu çalışmayı bizim konuşmamız lazım. Yani bu değil ümmeti Muhammed'in karakteri. Müslümanlık bir büfede genç bir kızın poğaçaya malzeme yapılmasını kabul eder bir din değildir. Bu böyle de olur. Bir başka iş de olur. Her halükarda iş mübah olmalı. Kadınlığı etkileyen bir işe de izin yok. Bunu konuşmuştuk. Kadınlığı etkileyen iş ne demek? Mesela kadın çalıştığı için doğum yapamıyor. Doğumu gecikiyor. Çalışıyor. İş aksayacak. Veyahut da kocası kadını çalıştığı için cinsellik açısından ve ev huzuru açısından doymuyor. Kadının o zaman evlenmesine gerek yoktu. Bunu da kabul edemeyiz. Veya kadın çocuğunu kreşe bırakıyor. Çocuk anne hasretiyle büyüyor. Akşam geldiğinde de kadın kendi işini görmeden çocuk uyumuş oluyor. Kadınlığı etkileyen unsurlar bunlar. Kadınlık etkilendiği zaman işe ruhsat yok. Dışarı çıkma açısından işe ruhsat yok. Velinin izni gerekliliğini, yani baba ise baba veyahut da baba değilse mesela kocasının izninin şart olduğunu da defalarca farklı açılardan konuştuk. Tesettür kesinlikle erkekli bir ortam söz konusuysa tesettür muhakkak olmalı. Halvet ve ihtilat. Yoğun kullandığımız kavramlar bunlar. Halvet haram, ihtilat haram. Bir başka mesele, bu tabii bizim ülkemizde maalesef bizim şu anda konuşmamız mümkün olmayan bir şey. Kadının çalışması erkeğe iş açığı doğurmamalı, caiz olması için. Çünkü bir ülkenin ekonomisi mesela 1 milyon işçiyi kaldırıyor. Yani diyelim 10 milyonluk bir ülke, Türkiye'yi örnek verip de laikliğe zarar vermeyelim şimdi. 10 milyonluk bir ülke, bu ülkenin 1 milyonluk işçi kapasitesi vardır. 100 binde memur kapasitesi vardır. 1 milyonda esnaf kapasitesi vardır. 300 binde sanayici kapasitesi vardır. 100 binde ara işçi kapasitesi vardır. Böylece bu ülke 2,5 milyon insan çalıştırır bir ülkedir. Bu ülkenin nüfusu çok yaşlandığında, mesela gençler yoksa, bu ülkede zamanla işçi açığı çıkar. Çalışacak kimse bulunamaz. Avrupa 30 yıl önce böyle bir süreç yaşadı. Yeni nesil doğurmadıkları için kadınları, işçi açığı çıktı. Bu sefer tuttu Türkiye ve diğer dünya ülkelerinden milyonlarca insan Avrupa'ya işçi olarak gitti. Yani Avrupa'da bugün belki 100 kişiden 20 tanesi yabancı. Yani onlara göre yabancı. İşçiler davullarla, zurnalarla Avrupa'ya gönderildi zamanında. İşçi açığı vardı çünkü. Ama bir ülkede 2 milyon mesela işçi çalışana ihtiyaç vardır. Eğer 3 milyon insan çalışmak istiyorsa her 3 kişiden bir kişi boşta kalacak demektir. İşçi fazlası var bu sefer. Şimdi işçi fazlası olması nasıl olur? Sanayi yatırımı yapılmaz. Ülkenin ekonomik büyümesi sağlanmaz. Şimdi yeni dünyada makineleşme geldi. Yani böyle bir salonun mesela mobilyalarını bundan 20 sene önce 50 işçi yapıyordu. Şimdi 2 işçi yapıyor, gerisini makine yapıyor. Vidaları bile makine sıkıyor. 48 kişi dışarı atılmış oldu. Dolayısıyla bir işçi fazlalığı söz konusu. Devletin vazifesi nedir? Devletin vazifesi işçiyle iş arasında denge kurmaktır. Bütün dünya devletlerinin temel vazifesi budur. Bunu işte devletin gücü, otoritesi kadar ya da devleti yönetenlerin vatandaşı düşünme kapasitesi kadar çözerler bu sorunu. Şimdi İslami bir sistemde, bütün bunlar normal bugünkü dünya şartlarındaki bir örneğimizdi. İslam düzeninde ise devlet işçi deyince erkeği hatırlamak zorundadır. Çünkü bir önceki derste ne okumuştuk? Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa'i bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din ve bima enfaku min emvalihim. Yani ve bima enfaka'r-ricalu min emvalihim. Erkekler harcayacaklar. Mal harcayacaklar. Allah buyuruyor. Aile düzeni, şeriatımızdaki aile düzeni erkeğin kazanıp harcaması şeklinde kuruludur. İslam devletinde erkeğe iş ortamı oluşturmak zorunda devlet. Buna rağmen erkekler aradığı zaman iş bulabiliyor. İşsizlik yok. %10'da iş açığı var. İslam devleti bu %10 açığı bayanla kapatabilir. Bayanlar helal alanlarda çalışabilir der. Ama eğer %10 bayan çalıştığı zaman %10 erkek işsiz kalacaksa, çünkü bayanlar genelde ucuz çalışırlar. Ve bazı alanlarda yaptıkları işler daha randımanlıdır. Dolayısıyla sanayici, esnaf bir bayanı çalıştırmayı tercih eder. Devlet politika olarak mesela şu sistemde bayan çalışmayacak der. Bunu tabii direkt demez devlet. Bayan sigortasını fazla yapıyorum der. Bayanların sigortası fazla. Bayanların kıdem tezminatı erkeklere göre 2 katı der. Kurnazdır esnaf. Sanayici kurnazdır. Bu 5 sene sonra emekli olurken kıdem tazminatından ben ne kar edeceğim ki o zaman? Erkek çalıştırıyorum der. Büyük ülkeler bu şekilde planlama yaparlar. Yani kadınların çalışması erkeklerin iş hacmini daraltıyorsa, erkek işsiz kalıp aile, öbür taraftan da karı koca öbürleri çalıştığı için bir aile fazla kazanıyor, öbür ailenin erkeği de iş bulamıyorsa, burada İslam devletinin diyorum, Türkiye'nin yönetimine müdahale edemeyiz biz, İslam devletinin böyle bir denge kurması gerekmektedir. Bir başka kadının çalışması için daha önce konuştuğumuz şeylerden, ibadetlerini, bütün mesaisini dolduracak bir iş de yapamaz kadın. Namaz kılmaya vakit bulamıyor, oruç tutamıyor, kaza oruçlarını tutamıyor. Ne yapıyor bu hanımefendi? Çalışıyor. Böyle bir iş söz konusu değildir. Kadının iş maksadıyla dışarı çıkması üzerine bunları söyledik. Kadının evinden çıkması için zaruri ihtiyaçları, yani mesela kadının ayakkabı almak için bir zarurettir ayakkabı alması. Ayakkabı almak için kadının dışarı çıkması haram mıdır? Asla değildir. Asla değildir. Böyle bir şey olamaz. Ayakkabı numarası ile 24 saat alışveriş merkezlerinde dolaşması caiz değildir. Ayakkabıyı bahane edip, ayakkabı bahanesiyle ayakkabı eskitmek yok. Ayakkabı almak için çıkabilir. Bunu bütün ihtiyaçlarına kıyaslayalım. Ama şunu da söyleyelim. Bir diş macunu almak için de çocuğunu gönderip oğlum bir diş macunu al gel demek varken, diş macunu numarasıyla da İstanbul'u başından dibine gezmek, bu da kadının, ahlaklı, iffetli bir kadının yapmaması gereken bir numaradır. Bir başka husus, kadının dinlenme, tatil ve keyiflenme maksatlıyla evden çıkması caiz midir? Köylü ise kadın şehire gidip bir dinlenmek, şehirli ise yeşil bir vadiye gidip bir köye gidip dinlenmek şeklinde anlayabiliriz. Çünkü şimdi sizler hep şehir çocuklarısınız. Köye balık tutmaya gidelim mi gibi anlıyorsunuz. Ama köylerde yaşayan kızlar da şöyle bir köprü görsek, bir bina görsek diye merak ediyorlar. İnsan ne elinde yoksa onun meraklısıdır. Elindekini de zulüm kabul eder. Anadolu'daki bir genç kızın hayali İstanbul'da 4. kattaki bir dairenin camlarını bir silebilsem. Yani öyle bir yüksek katlı dairem olsa da camlarını bir silsem. İstanbul'daki o 4. kattaki kadın da ne düşünüyor? Ya cam silme derdi olmayan bir köy barakasında otursaydım diye düşünüyor. İnsan böyledir. Oraya gitse 15 gün sonra başka yeri özleyecek. Dolayısıyla kadının dinlenme, tatil yapma, keyiflenme, bu kelimeyi bilerek söylüyorum, keyiflenme hakkını nasıl değerlendireceğiz? Bu konuda iki önemli kural. Bir, şeriatımız, siz dinlenmeyin, soluk almayın, dere kenarında balık tutmayın, mangal yapmayın dememiştir. Böyle diyen İslam'a iftira ediyordur. Tam aksine dinlenmesini bilin demiştir. Bu konudaki hadis-i şerifler, Kur'an ayetlerinin işaretleri gayet açıktır. Yani insan olarak dinlenme ihtiyacımız vardır. Rabbimiz bizi yorulur bir bedende yaratmıştır. Bunu kesinlikle dini bir ihtiyaç olarak görüyoruz. İki, bu hususta yani bedenin yorgunluğu, dinlenme hususunda İslam hükümlerini umumi tutmuştur. Yani erkekler böyle, kadınlar böyle dememiştir. Erkek de, kadın da etten, kemikten, irinden, kandan oluşuyor, yoruluyor. Bilakis kadınlar bir apartmanın içinde mahsur kaldıkları zaman hayat tarzı olarak erkeklerden daha fazla dinlenmeye muhtaçtırlar. Erkekler eşleri, kızların babaları bunu takdir etmelidirler. Ancak İslam bütün bunlara rağmen sahil kenarlarında rezilleşmiş Müslüman kadın istemiyor. Lüks otellerin amfilerinde, antrelerinde berbatlaşmış güya tesettürlü kadın istemiyor. Herkes köyünün kıymetini bilsin, gitsin köyünde dinlensin. Bu hele bizim memleketimiz elhamdülillah cennet andırır şeyler, diyarlar hep dolu. Yani insan bir otele bir haftalığına verilen masrafla çok net rakamlar, vakıf faaliyetlerimizden dolayı biliyoruz, kiralık kamp yerleri falan tutuyoruz mesela. Bir otele, o rezil Müslüman kadını ve erkeği berbat eden otele bir hafta verilen ücretle bir köy evi 2 seneliğine kiralanabilir. Üstelik de senin olur, kapısını kilitler gelirsin. Ama gaye temiz hava almak, çocuklar toprak oynasın, çamurla oynasınlar mı gaye? Yoksa herkes filanca otele gitti, biz de gidelim mi gaye? Bu ikisi arasında tercih var. Her halükarda kadın dinlenmek, kafasını dağıtmak, çocuklarıyla üzerinde kıyafeti olmadan rahat bir şekilde oynayıp zıplamak, ağaca çıkmak, ağaçtan atlamak, bunlar 25 yaşında da olsa, 55 yaşında da olsa kadının hakkı mıdır? %100 hakkıdır. Bu dışarı çıkmasının iznin sebebi olabilir mi? Olabilir. Eşi böyle bir geziye kadını götürmek zorunda mı? Götürmek zorunda. Çünkü وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ kadınlara dengeli davranın diyor Allah Teala. Hapishane gibi bir evde tutma hakkı yok gibi erkeğin. Elbette haftanın 4 gününü yazlığa gitmek de olmaz. Yani örf nedir? Senede 1 ayı tatilde geçirmektir mesela. 15 günü geçirmektir. Her halükarda kadınların tatil yapmaları, dinlenmeleri, moral depolamaları, çamura ayakkabısız basmayı denemeleri haklarıdır. Haklarıdır. Aksi takdirde kadınlar, zavallılar evlerin içine çiçekler, böcekler, kuşlar, balıklar, bu bir şeyin hasretini gösteriyor. Neyin hasreti bu? Tabii ortamlardan uzak kalmış beton mahkumu insanlar çiçek dolduruyorlar evlerini. O çiçekler onların evde tabii bir hayat yaşamalarını engelliyor aslında. O çiçeklere tapınıyor kadınlar, yapraklarını öpüyorlar, okşuyorlar, toprağını döker bir daha temizler. Çocuğuna bakmaz, ona bakar. Erkekler bunu takdir etmeli. Kadınların toprağa çıplak ayakla basma, böyle dalından bir kirazı, çürük kirazı koparmayı hak olarak tanımalıdırlar. Ashab-ı kiramın kadınları, Allah onlardan razı olsun, erkeklerinden de razı olsun, böyle bir hayat yaşadılar. Kadının dışarı çıkması ile ilgili not alınması gereken konulardan birisi de hanımefendiler, kadının gerek nişan döneminde, gerek söz döneminde karşısındaki erkekle nikahlanmadan önce evinden çıkmasıdır. Bu nişan konusunda bir kere daha karşımıza gelecek. Daha önce de halvet ve benzeri konularda konuşmuştuk bunu. Nişanlı, gerek erkek gerek kız, nişanlı hiç demektir. Hiç. H-i-ç. Hiç demektir. Bin kişinin önünde nişanlanmış olmak, kol kola tutmak veya uzakta olsa şehir caddelerinde beraber dolaşmak için gerekçeli bir belge değildir. Hiç demek. Hiç neye deniyor? Sıfır. Nişan belge değildir. Adı üstünde nişan koymuşsun, tapu almamışsın ki. Bu yüzden evden çıkarken nişanlıyla filan yere gitmek caiz değildir. Kadın böyle bir şeye tevessül edemez. Bir de bu halvet denecek bir ortam oluşturuyorsa günah üstüne günah çıkmış olur ortaya. Burada son bir konu olarak hanımefendiler, ama çok önemli bir konu. İddet bekleyen kadının iddet süresince evinde oturması gerekir. Bu oturma kocasının evinde oturmadır. Bilhassa kocası ölen kadın, bir kadının kocası öldüğünde, dul kaldığında mı diyelim buna biz? Bir kadın dul kaldığında, dul kocası ölünce dul kalan kadını kastediyoruz. 4 ay 10 gün bu kadının iddet beklemesi gerekir. Bu iddetin de beklenme yeri evidir kadının. İddet bekleyen, yani kocasından ayrılmış kadının bu 4 ay 10 günü işte morali kırıldı, kocasını özledi diye mezarlıklarda, parklarda dolaşarak beklemesi caiz değildir. Bu hususta Talak suresinin 1. ayetini hepimiz, yani ezberleyelim, ezberleyeceğimiz ayetlerde bu da bulunsun ve bir hüküm olarak da bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâe fetallikûhunne li'iddetihinne ve ahsul iddete vettekullâhe rabbekum la tuhricûhunne min buyûtihinne la tuhricûhunne min buyutihinne. İddet süresince onları evlerinden çıkarmayın. Bu normal boşanmış kadın için. Hele kadının kocası öldüğünde yetarabbasne bi enfusihinne 4 ay 10 gün olacak bu sefer. 4 ay 10 gün evinde beklesin denecek bu sefer. Her halükarda kadının gerek boşandığı zaman ve gerekse kocası öldüğü zaman bekleme süresi vardır. Bu beklemeye iddet diyoruz. Fıkıh istilahında iddet. İddet, kadının evdeki bekleme. Boşandıysa 3 hayız dönemi, yaklaşık 3 aydır bu. Hayır, kocası öldüyse 4 ay 10 gündür. Bu dönem kadının evden ayrılmasının caiz olmadığı dönemdir. Ama bu iddetle ilgili hükümleri müstakil olarak ele aldığımızda göreceğiz. Hastalanır kadın, hastaneye gider. Nüfus dairesine bir bilgi vermek için gitmesi gerekir, gider. Mahkeme ile ilgili bir işlem vardır, miras vesaire için, gider. Yani kadının avukatıyla görüşmesi gerekir. Kadının evden çıkması caiz değildir derken, yani kapısı kapatılacak, içine de 3 aylık yiyecek konacak, bir daha dışarı çıkmayacak şeklinde, çok cahilce bir şey anlamayız bunu. Kadın bir, akraba ziyaretine gitmeyecek. Arkadaşlarıyla mevlüttü, seyrandı, şuydu buydu, gitmeyecek. Teravih namazına filan gitmeyecek. Pastaneye bir gidelim, bugün yemeği orada yiyelim demeyecek. Ama bunun karşılığında mesela babası ölür, annesi ölür, abisi ölür, cenazeye gider. Hastalanır, tedavi olması gerekir, tedaviyle ilgilenebilir. Resmi bir işlem yapması gerekir, muhakkak resmi işlemi gerekecek, vatandaştır. Resmi bir işlem için gidebilir. Bunun dışındaki olağanüstü bir durum hariç, kadının evinde oturup işlerini yürütmesi lazım. Peki kadının olağanüstü durum ne olabilir? Kadın elektrik parası, su parası verecek durumda değil. Onunla ilgilenen bir yakın akrabası da yok. Mecburen kadıncağız gidip bir iş yapıp, tarlasında bir şeyler ekip, onu satarak maişetini temin etmek zorunda. Yahut da çocuğu hastalandı, çocuğuyla ilgilenmek. Ya bunları zaruret kabul ediyoruz. Bunun dışında iddet bekleyen kadın evinde bekler. Öbür türlü iddet bekleme, Kur'an-ı Kerim'in "Lâ tuhricûhunne min buyûtihinne" emrine aykırıdır. Hanım kızlar, Rabbimizin Ahzab suresindeki "Yânise ennebiyyi" diye başlayan, "Ey peygamber kadınları" diye başlayan ayetini esas alıp "Vakarne fî buyûtikünne" evinizde oturun. "Velâ teberracne teberrucel cahiliyetil ula" o eski dönemlerdeki gibi teberruç yapmayın emri celilesini Allah-u Teala'nın izah etme maksatlı bu dersleri yaptık. Böylece kadın evinde oturur ne demek? Teberruç yapmaz dışarı çıkınca ne demek? Evinden hangi sınırlarla çıkar, hangi sınırlarla çıkamaz? Bunu ayrıntılarıyla, tafsilatlı bir şekilde konuşmuş olduk. Bu size bir tür Allah'ın emaneti olmuş oldu şimdi. Yani sokaklarda istediği gibi dolaşan genç kızların veyahut da eve istediği zaman gelen, genelde dışarılarda duran hanımların ne yaptıklarını, Allah-u Teala'nın emrine ve Müslüman'ı koyduğu kalıba muhalif bir tavır içinde olduklarını konuşmuş olduk. Son, bu bölümün son sözü olarak şunu söylemek istiyorum. Rabbimiz bizi kul olarak görmek istiyor. Kulluk sadece sabah namazını kılmak değildir. Sadece ölürken kelime-i şehadet söyleyerek ölmek duası yapmak değildir. Sokağa çıkarken de kul olarak çıkman gerekiyor. Evde otururken de kul olarak oturman gerekiyor. Kıyafetin kul kıyafeti olması lazım. Biz Allah'ın kullarıyız. Vatandaşları değiliz. Vatandaşları olsaydık Allah'ın Celle Celaluhu, biz bunu istemiyoruz, bir dahaki seçimde değiştirin bunu Yeni kanun çıkarın diyecektik. Vatandaşın hakkı var. Biz kuluz. Yarattı bizi. Böyle olacaksınız dedi. Peki ya Rabbi dedik. Başka zaten söz hakkımız olmaz. Olsa bizim yanar kavruluruz. Şeytan bize hep bizden daha kötüleri gösterip, çırılçıplak dolaşanları gösterip, şunlara bak yahu, cehennem bunları ne fena yakacak derken, o arada senin de eteğin tutuşmuş, haberin yok. Onu cehennemde seyrediyorsun ama seyrederken senin de eteğin tutuşmuş. Genelde biz bizden daha beterlere bakarak, kadın veya erkek, kendimizi içten içe teselli ediyoruz. Şükürler olsun, bizdeki melekler bile hayran bize demeye getiriyoruz. Böyle diliyle kimse söylemiyor bunu belki ama tavırlarımız böyle bir tavır konu ortaya koyuyor. Siz şimdi bu yaptığımız 8-9 dersi baştan aşağı bir dinleyin. Bakın ki aslında Allah-u Teala'nın bize anlattığı, peygamberinin bize örneklendirdiği ne kadar ince şeyler varmış. Biz bunları uzaktan seyrettiğimiz için göremiyormuşuz. Elhamdülillah deriz. Rabbimize şükürler olsun. Bize bunları öğretti. Namazdan sonra veya duamızın kabul olacağına mutmain olduğumuz zamanlarda da amel etmeye de bizi muvaffak et diye dua edelim. Çünkü hanım kızlar, ilim öğrenmek çok şey değil. Öğrendiğinle amel etmemek çok kötü. Şeytan biliyordu. İblis cahil değildi. Hem de çok biliyordu melun. Çok bildiği için zarar etti zaten. Kur'an-ı Kerim'in inşallah tefsirine daldığınız zaman, ki Allah hepinize onu müyesser kılsın. Kur'an'la konuşmak, Kur'an'la duygulanmak ne büyük nimet. Göreceksiniz Kur'an-ı Kerim İsrail oğullarından Bel'am bin Ba'ura denen bir adamdan bahsediyor. Bazı rivayetlerde katiyetini bilmiyorum. Yuşa aleyhisselam zamanında yaşamış, kerametleri olan, biz hani Anadolu'da evliya adam deniyor ya, evliyalar evliyası bir adammış. Yani duası geri gitmez, böyle bir büyük bir insan. Hanım kızlar, Kur'an-ı Kerim onu acayip anlatıyor. Ve ateynâhu min âyâtinâ. Ona bizim kerametlerimizi, mucizelerimizi verdik Allah buyuruyor. Yani adamın keramet sahibi, bizim deyimimizde evliya olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Ama şeytan onu peşine sürükledi ve sapıklardan biri olarak Allah'a gitti. Çok kötü bir şekilde imansız gitti. Çok kötü. Bir taraftan bakıyorsun, berbat iş yapmış bir kadın, berbat bir iş yapıyor. Kadının işi kötü. Bir köpeğe su verdiği için Allah ona acıyor, cennete koyuyor. Öbür taraftan bakıyorsun, adam evliya, koca bir evliya. Fakat bir yerde bir pot kırıyor. Yapmaması gereken bir işi yapıyor. Allah şeytanı başına musallat ediyor. Cehennem kütüğü olarak Allah'a gidiyor. Bel'am bin Ba'ura. Aman bunu muhakkak bu adamın Bel'am. Bel'amlaşmak diye de bir ara böyle bir kavram türetilmişti. Bel'amlaşmak. Yani biliyor, ciltler dolusu kitap biliyor. Diploma var, hafızlık var, her şey var. Ama şeytan onun gibi bir abone bulamamış hiç. Tam şeytanın destanını yazıyor. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Onun için bildiğimiz bilgileri en azından, evet bu doğru ama şimdilik henüz muvaffak olamadım, İnşallah ileride yapacağım diye tesellili kabul etmek lazım. İnatlaşmak, işte filanca görüş çok ağır, kabul etmiyorum gibi sözler, Allah muhafaza buyursun, belamlaşmaya götürür insanı. Nauzu billahi teala. Evet. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَى ayetinin tefsirini bu şekilde bitirmiş olduk. İçinde geçen onlarca ahkamı da Rabbimizin lütfu keremiyle öğrenmiş olduk. İnşallah amel etmeye de Allah Teala bizi muvaffak kılar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.